Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam, İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başladık ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 28 peygamberin hayatını ve buradaki hadiseleri sizlerle paylaşıyoruz kıymetli hocamız. Bu hadiseleri, bu olayları, almamız gereken ibretleri bizlerle paylaşıyor. Bizler de istifade etmeniz için sizlerle paylaşmış oluyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Hayırlı günler diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun.
Sizlerden de hocam.
Sizlere günler hayırlı olsun.
Allah razı olsun hocam. Tamam. Geçen hafta Hazreti Adem Aleyhisselam'ın konusu içerisinde Hazreti Adem ile Havva validemizin affedilmesi konusundan yola çıkarak hem o konuyu hem de tövbe ve istiğfarı konuştuk.
Evet, evet.
Nasuh tövbesi nasıl olmalı? Evet. Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle Rahman'ın kulları diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Evet. O Rahman'ın kullarının tövbesi, duası nasıl olmalı? Aslında onu konuşmuş olduk geçtiğimiz hafta. Bu hafta da yeryüzünde ilk cinayet olarak adlandırılan Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin evlatları Kabil ve Habil'in yaşamış oldukları bu olayı sizden dinlemiş olacağız hocam.
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabi Hazreti Adem Aleyhisselam deyince birçok konu arka arkaya geliyor. Bunlardan bir tanesi üstadımızın konu başlığıyla yeryüzünde ilk cinayet olarak görülen başlık. Aslında burada insan neslinin artması, çoğalmasıyla alakalı bir takdir vardı. Cenab-ı Hakk'ın bir şeriatı vardı. O şeriatın uygulanmasına tabiri yerindeyse itiraz. Ve bu itirazın neticesinde oluşan haset, o hasedin de neticesiyle bir suçun ortaya çıkması vardı. Artık imtihan dünyasındayız. Yani dünyaya Hazreti Adem Aleyhisselam, Havva validemiz indirildiler. Ve akabinde de Allah-u Teala Hazreti Havva validemize bir batında iki çocuk nasip ediyor. Hı hı. Biri kız, biri erkek. Bu şekliyle batınlar ortaya çıkıyor. Tabii Habil'in batınında olan kızla Kabil'in batınında olan kız evlenecek. Kabil'in de batınında olan kızla Habil, Habil'in batınında olan da Kabil, biraz önce dediğimiz gibi evlenecekler. Ancak Kabil kendi batınında olan kızla evlenmek istedi.
Hmm.
Şimdi burada tabii Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir emir var. Bu emrin ifası söz konusu. Mekke'de bir hayat var. Bu hayat çoğalacak ve meşru bir halle çoğalacak.
Hmm.
Bu meşru halin emri. Tabii şöyle bir şey akla gelebilir. Hocam bunlar aynı anneden farklı batında da olsa dünyaya gelmiş. Bunlar kardeş sayılmıyorlar mı? Gibi bir soru akla gelebilir. Bu Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisidir, takdiridir, şeriattır. O dönemin şeriatıdır, o günün şeriatıdır.
Hmm.
Sonrasında bir sonraki nesilde bu yasaklandı. Yani
evet.
O ana ait olan bir haldi. Bu hal yasaklanmış oldu. Burada Kabil hadisenin biraz daha isyan, itaat etmeyen, şeytana uymuş tarafını temsil ediyor. Habil de daha çok melek tavrıyla günahtan uzak duran, itaat eden, isyan etmeyen, razı olan konumunu temsil ediyor. Aslında ayet-i kerimede buyurulduğu gibi kalpler anlatılırken fe elhemaha fucuraha ve takvaha. Buradaki fucurun temsilini Kabil, takvanın temsilini de Habil ile görüyoruz aslında. İlk insan nesli bu haliyle zuhur edecek ve bir emri ilahi var. Bu emre itaat gerekiyordu. Burada şunu da görmezden gelmeyelim. Bir dünya imtihanı söz konusu aynı zamanda. Yani Allah-u Teala her kulunu kendi bulunduğu zaman çerçevesinde, kendi şartları içerisinde imtihan ediyor.
Evet.
Yani biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde sahabenin uğradığı imtihana uğramıyoruz. Biz kendi bulunduğumuz şartlar içerisinde imtihana tabiiz. Onlar da kendi bulunduğu şartlar içerisinde. Tabii neticede haset etmişti Kabil. Habil'e haset etmişti. Tabii buradaki haset Allah-u Teala'nın vermiş olduğu emre, ilahi takdime razı olmamanın karşılığı. Allah o taksimatı yaptı, o imkanı ikisine de ayrı ayrı takdir etti ve bir itaat istedi. O itaate Kabil uymadı. Bu sefer itiraz etti. Hayır dedi, ben bu emri kabul etmiyorum. Ben kendi batınımda olan kızla evleneceğim diye ısrar etti. Ve Habil üzerine yürüdü. Habil de ona, ben sana bu konuda herhangi bir karşılık verecek değilim dedi. Çünkü evet, emir benim emrim değil. Emir Allah'ın emri. Bu sefer Kabil haddi aştı. Biraz daha hırsı öne çıkmaya başladı. Bu hırsın karşılığında, yani haset de başladı, hırsa döndü. Bunun sonunda da seni öldüreceğim diye tehdit etmeye başladı. Evet.
Kabil ile Habil arasında karakter anlamında bir farklılık var mı hocam? Yani, bunu bilebiliyor muyuz?
Yani bunu tespit etmemiz zor. Böyle bir
kaynaklarda geçen bir
bilgi de verilmiyor bununla alakalı. Hani birisi daha böyle yumuşak, naif huylu, birisi daha sert
tabiatlı vesaire. Yani şunun için sordum bu soruyu. Sanki öyle bir izlenim var toplumumuzda. Yani Kabil'in biraz daha böyle
abuz, asık suratlı.
Evet, ama Habil'in biraz daha böyle halim selim olduğuna dair böyle bir bilgi yok değil mi?
Ya yani böyle bir bilgi yok. Ben böyle bir karakter farklılığının olduğunu da çok düşünmüyorum aslında. Çünkü buradaki mesele emirle alakalı bir mesele.
Evet.
Yani burada emre itaat etmeyen Habil de olabilirdi. O zaman Habil'e biz aynı şeyleri söyleyecektik. Günümüz insanı da asık suratlı diye Habil'i isimlendirecekti. Yani burada biz tayini neticeyle
belirlemiş oluyoruz aslında.
Evet. Ondan dolayı yani ne Habil'in ne Kabil'in fıtraten hangi karaktere sahip olduğunu şudur demek biraz zor. Yani evet. Belki sair metinlere, yani bu ehli kitabın metinlerine gidip oralarda bunlarla alakalı bilgi verildi mi verilmedi mi diye belki bakılabilir. Onlara da çok itibar edilmez.
Evet.
Bu haliyle tabii ikisinin de mesleği var. Habil çobanlık yapıyor. Koyunları var. Kabil de ziraatle uğraşıyor. Onun da tarlası var. Ekiyor, biçiyor. Allah-u Teala tabii bu konu Cenab-ı Hakk'a arz ediliyor. Ya Rabbi diye. Ve kendilerine bir kurban adamaları söyleniyor. Demek ki Allah-u Teala burada bir durumun nasıl olacağını, yani artısını eksisini, kendisi ben ne emrettiysem onu yapın şekliyle değil, bir vesileye binaen. Orada da Cenab-ı Hak yine Kabil'e geri dönme kapısı açıyor aslında. Hı hı. Yani vazgeç, haset etme, isyan etme, emre itaat et, kurbanlık istiyorum. Yani benim emrim bu. Bu emre itaat etmeni ben arzu ediyorum. Aman ha, sanki uyarısı yapıyor. Ama Kabil orada ikinci kabahati işliyor. Habil kalkıyor kendi koyunları içerisinden, kendi sürüsü içerisinden en bakımlı, en semiz, en güzel, en alımlı, en çalımlı, en hoş olanı kurban olarak ayırıyor. Kabil de hasetliğin ve hırsın vermiş olduğu halle Allah'ın istemiş olduğu ibadeti de bozuyor. Gidiyor tarlasında, tapanında eline geleni toparlıyor. Getirip bir yüksekçe tepeye bırakılıyor. Tabii o zamanlarda Cenab-ı Hak kurbanların yüksek bir tepeye bırakılmasını emrediyor. Oraya bir ateş hüzmesi geliyor. Hangi kurban kabul olunduysa o kurban oradan kayboluyor. Kabul olunmayan da orada kala kalıyor. Bıraktılar. O tepeye kurbanları koydular. Ertesi gün gelip baktıklarında Kabil'in özensizce, düzensizce, çok gerekli görmediği, çok kıymet vermediği, yani niyetini de bozuk kıldığı kurbanının, yani Allah için ayırmış oldum dediği o bir bağ ya da bağlarca artık nasıl bir şey koyduysa, o mahsulün yerinde kaldığını gördü. Ama Habil'in kurbanının kabul edilmiş olduğunu gördü. Bu sefer hırsı biraz daha artmaya başladı. Çünkü insan nefsinde şöyle bir şey vardır. Kendisinde kabahat bulmak istemez pek. Ve sonuç açıklarken de karşısındakine binaen olayları açıklamaya çalışır ya da anlatmaya çalışır. Kendisini haklı göstermek adına vakayı farklılaştırır da anlatırken. Yani Kabil burada şunu demiyor. Yani ben Allah'ın vermiş olduğu bir emir vardı. Ben burada suç işledim.
Onu yapmadım, uygulamadım demiyor.
Demiyor ve tekrar daha da artırarak Habil'in üzerine yürüyor.
Ve tamahkarlık da yapıyor aynı zamanda.
Kesinlikle cimrilik yapıyor. Hatta ibadette de nehafetini bırakıyor. İbadetin de kalitesini bozuyor. Şimdi Cenab-ı Hak, kurban ibadetimiz var. Kurban ibadetimizi yerine getireceğim zaman bizden takvamızı istiyor. Yani ne kanları ne etleri bana ulaşmayacaktır. Yani bunlar sizin, yani neticede kanı akıp gidecek. Etini de siz pişirip yiyeceksiniz. Bana ulaşacak olan takvanızdır diyor Cenab-ı Hak. Yani oradaki koçun gitmesi ya da oradaki ziraat mahsulünün gitmiş olması Cenab-ı Hakk'ın istifadesi ya da ihtiyacına değil, oradaki şahsın ibadetinin kabul olup olmadığına bir ölçü. Tabii biz ibadetleri yaparken ibadetlerin kabulüne muhtaç olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yani biz takdimi yapacağız, biz sunumu yapacağız. Allah'ın istediği liyakatte nasıl istiyorsa layıkıyla, yani Allah'ın bizden istediği şekliyle, layıkıyla, liyakatiyle biz onu yerine getirmeye çalışacağız. Yani ibadetleri huşumuzla süsleyeceğiz. Hı hı. Ona güzelce bir takva giysisi giydireceğiz ve bu şekliyle takdim edeceğiz. Cenab-ı Hak onu merhametiyle, rahmetiyle kabul edecek ve biz o ibadetlerden istifade edeceğiz.
Evet.
Yalnız innemel amalu bin niyyat buyuruluyor hadis-i şerifte. Ameller niyetlerledir. Şimdi niyeti bozunca Kabil'in niyetini bozması, alelade bulduğu çer çöpü getirip kurban diye bırakması, Habil'in de bu Allah'ın emridir deyip o emre itaatiyle kurbanlığına daha çok kıymet vermesi ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bırakmış olması. İşte ibadetlerimizi anlatıyor aslında. Yani neticede bizler de namaz kılıyoruz, bizler de ibadetler yapıyoruz. Bu ibadetlerin sunumunu ne kadar kaliteli yaparsak, bu ibadetlerin takdimini ne kadar güzel yaparsak, zaten her ibadetimiz kabule muhtaç. Cenab-ı Hak o niyetimize binaen, belki de o ibadetimize kabul ettim mührü vuracaktır. O ibadette bizi belki kurtaracak, cennetine koyacaktır, cehennemden azat edecektir. Yani bunu böyle görmedi Kabil. Habil bu gözle baktı ama Kabil bu gözle bakmadı. Çünkü hırs, ihtiras, haset bu tür halleri kapatıyor. Efendimizin buyurduğu gibi iyilikleri yiyip bitiriyor haset. Burada da aynı hali yaşadı. Yalnız yine kabahati kendinde bulmuyor.
Evet.
Hani Hazreti Yusuf'u kuyuya atmıştı abileri. Tövbe edemediler 40 yıl. Sebebi işte kendini kabahatli görmüyor.
Evet.
Kabahati nereye
geliyor? Hak ediyordu diyor.
Hak ediyordu diyor. Babasına yüklüyor. Babam adaletsizdi diyor. Yusuf'a yüklüyor. Hep babama böyle böyle ederdi diyor. Kendisine yüklemiyor kabahati. Kendi üzerine almıyor. Kabil de öyle yaptı. Bu sefer Habil'in üzerine yürüdü. Seni öldürürüm dedi. Ancak buradaki Habil'in duruşu yine ehil bir duruş. Tabii burada bu neticeyle bu halin üzerinden, yani bu kıssa üzerinden biz iki akıl göreceğiz. İki akıl. Bu akıllardan birincisi ilahi vahye tabi olan, Allah'ın vermiş olduğu emir ve yasaklara tabi olan bir akıl, Habil örneği. Bir de nefsine, nefsin sultasına ve şeytanın aldatmasına tabi olan bir akıl, o da Kabil örneği. Bunun bu kısa bir mukayesesini yaparız inşallah birazdan.
Evet.
Tabii burada olayın özünde Habil, sen beni öldürmek için elini uzatsan da sana elimi uzatacak değilim dedi.
Evet.
Ancak sen şu yapmış olduğun şeyle hem benim günahımı yükleneceksin hem kendi günahını yükleneceksin. Tabii burada şu da akla gelebilir. Şimdi Kabil'in işleyeceği bir günah var. Ancak şeyin bir günahı var mı? Habil'in bir günahı var mı? Diyor ki alimlerimiz, eğer Habil nefsine uysa, karşılık verse, bir cedellenme olsa ve birbirlerine kılıç çekseler ya da birbirlerine dövüşselerdi, ikisi de günah işleyecekti. İşlemiş olunacak olan günahın da karşılığı karşı tarafa geçmiş oldu diyorlar. Yani işlemedi Habil o günahı ama günah işlenecekti diyorlar. O işlenecek olanın da Kabil'e yüklenmesi gerekiyor. O zaman insanımızın şöyle düşünmesi lazım. Diyelim ki trafikte yol alıyoruz. Karşımızdaki bir hareket yaptı, bir hal yaptı. Ya da biz kabahatliyiz. Bir nizalaşma oldu, bir bağırma çağırma oluştu. Burada susmak gerekiyor. Karşı taraf haddi aştığı zaman sizin de işleyebileceğiniz muhtemel günah vardıysa o da ona yüklenmiş oluyor. Yani aslında bu kul hakkı hadisesi çok derin bir hal. Çünkü bir ziyanın engellenmesi, ziyan vermenin engellenmesi. Bir de karşı taraf, yani Kabil, Habil'i dövüşeceğiz diyerek aslında masiyete davet ediyor. İsyana davet ediyor. Neden? Çünkü elini kaldırdığı zaman Kabil'in, Habil'in de müdahale etmesi gerekiyor. Ondan dolayı Habil, Kabil'e sen beni öldürmeye dahletsen de ben sana öldürmek için elimi kaldıracak değilim diyor. Yani sen beni ne kadar günaha teşvik etsin, çünkü ben de sana vursam ya sen öleceksin ya ben öleceğim. Neticede ortada bir insan katli çıkacak. O insan katlinin günahı ya sana ya bana yazılacak. Ben bana yazılmasından Allah'a sığınırım deyip Habil sana el kaldıracak değilim diyor. Bu haliyle kavga ediyor. Bu haliyle Kabil Habil'in üzerine kavgayla geliyor.
Bunu biraz açsak hocam. Şimdi şunu mu demek istiyoruz? Yani böyle bir halle karşılaşabiliriz günümüzde de.
Evet,
az önce trafik örneği verdiniz.
Evet, evet.
Yani tepkisiz mi kalacağız veya bir Müslümanın duruşu ne olacak? Yani tepki versek dediğiniz gibi belki bize el kaldıran, silah tutan, bıçak çekenden evet. belki daha güçlüyüz.
Evet.
Belki biz Allah muhafaza o
evet.
işi yapmış
olacağız.
Ama bu sefer de
karşı taraf öyleyse.
Karşı taraf öyleyseden ziyade bir şey yapmadığımızda ben sana el kaldıracak değilim dediğinizde bir de dinimizin emretmiş olduğu korunması gereken 5 husus
evet,
var.
Evet.
Bir tanesi can.
Evet,
evet. Bu sefer bunu bir kenara bırakmış olacağız. Bir Müslümanın duruşu böyle bir durumda ne olacak?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bizim korunmakla mukaddes dediğimiz o 5 husustan bir tanesi can.
Hı hı.
Bu tür hallerle karşılaşıldığında eğer karşımızdaki insan nasihatten anlayabilecek durumdaysa yani herkes yani 5 parmağın 5'i 1 olmayacak. Karşımıza çıkan insan nasihatten anlayabilecek bir insansa ona anladığı dilden konuşulur. Yani buradaki düzeltme kişinin kendi gücüyle yapılabilecek bir şeyse yapılabilir. Yani güçten kastımız kol gücü değil.
Bu şey mi hocam? İşte el ile
evet.
dil ile
evet.
ve olmazsa kalp ile.
Men ra'a minkum munkeran felyugayyirhu biyedihi. Peygamberimizin buyurduğu üzere. Yani bir kimse bir de şöyle acizane bu tür hallerde mümkün mertebede cahile aldırış etme ayetine tabi olmak lazım. Selam deyip geçmek lazım.
Eyvallah.
Yani maddi bir zarar vermediyse durmamak bile lazım. Yani karşımızdaki insan bir hareket yaptı vesaire yaptı, önünüze geçti, arkanıza geçti, sizi zorladı, sıkıştırdı vesaire yaptı. Görmemek lazım.
Onlar selam derler, geçerler.
Selam diyor. Der, geçerler. Eyvallah. Bir hikaye anlatmıştı bir taksici arkadaş. Dedi ki, bir arkadaştan dinledim dedi. O da anlatmıştı dedi. Şöyle, bir taksici yola çıkıyor, bir hanımefendi aracını alıyor. Tabii yolda giderken böyle ters hareketlerle karşılaşıyor şoförlerle karşı taraftan. Tebessüm ediyor, özür diliyor, yola devam ediyor taksici. Tabii biz taksici esnafımızı tenzih ederiz ama yani bu bir taksicinin hareketi değil normalde.
Yani, öyle görmeye alışkın değiliz.
Alışkın
yani.
Değiliz en azından. Evet. Orada bir hır çıkacak diye beklerken şoför hanımefendi gayet böyle sakin karşısındakine tebessüm edip hayırlı işler diyen bir taksi şoförüne denk gelmiş. İkinci oluyor, üçüncü oluyor. Artık kendi ineceği yere de yaklaşmışlar. Demiş ya beyefendi kusura bakmayın demiş. Ben size bir soru soracağım demiş hanımefendi. Demiş abla demiş siz benim yolda karşılaştıklarıma durduğum tavrı soracaksınız demiş. Ya demiş evet demiş sen de biliyorsun demiş. Yani bu kadar hani tavrın üzerinde sizin duruşunuzun biraz daha ben farklı olacağını tahmin ediyordum
evet.
diye. Diyor ki ben de zamanında çokça böyle bağırdım çağırdım. Hatta indik dövüştük de vesaire. Ama kendimden başkasına zarar vermedim. Yalnız şunu öğrendim. Eğer ben onlara bugün yaptığımı yapmış olsaydım onların üzerindeki çöpü üzerime döktürmeyecektim. Ben itiraz etmeyince onun çöpü kendi arabasının içinde kalıyor. Ben sesimi çıkarmayınca onun arabasında kalıyor, aklında kalıyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi hanımefendi demiş. Ben daha büyük ceza veriyorum onlara. Çünkü rahatlatmıyorum onu bana bağırtıp. Onu bana hakaret ettirip rahatlatmıyorum. O onun içi içini yiyor. Ben ne yapıyorum? Selam deyip geçiyorum. Ayet de öyle söylemiyor mu?
Eyvallah.
Selam de geç diyor. Yani bu aslında bizim değerimizden bir şey kaybettirmiyor. Şimdi şunu duyuyor gibiyim. Ya hocam şimdi öyle de söyleyince o zaman hadsizlerin ameli çoğalıyor. Çokça hadsizlik ortaya çıkmaya başlıyor. Yani hiç kimse kimseye dur demeyecek mi? İşte o zaman Efendimizin hadisini devreye sokacağız. Men ra'a minkum munkeran felyugayrihu biyedi. Yani eğer biz elimizle düzeltebilecek durumdaysak, orada buna gücümüz yetiyorsa elimizle düzelteceğiz. Ayırmaya çalışacağız ya da sulh etmeye çalışacağız. Yetmiyorsa ülkemizin, devletimizin elhamdülillah kolluk güçleri var.
Eyvallah.
Yani neticede polisimiz var, jandarmamız var, askeri, her şeyimiz var bir şükür yani. Neticede bunlardan beri değiliz. Bir telefon kadar yakın hepsi. İkincisi güç yetmiyorsa nasihat etmek gerekiyor. Nasihattan anlayabilecek insana nasihat. Eğer gücümüz yetiyorsa nasihat edeceğiz. Bizim bazen anlatamayacağımız durumlar olacak. O zaman etrafa bakacağız. Birisi var mı bu durumu anlatabilecek diye. Yoksa yine susmak gerekiyor. Üçüncüsü kalple buğz etmek. Yani Allah'ından bul deyip geçmek lazım. Çok fazla hale girdik mi? İşte her gün haber kanallarında seyrediyoruz. Çok basit bir yol verme kavgasıyla birbirini öldürmüş, birbirini vurmuş. Yani ikisinin de zararı var burada. Şimdi Kabil ile Habil Habil ne kadar melekut, yani melek tavrıyla hareketle etmiş olsa, Kabil'in yapmış olduğuyla Habil katledilmiş oldu.
Evet.
O toprağa girecek. Kabil de bu halle ferah bulacak değil. O da vicdan azabıyla kahrolacak. Yani günümüz itibariyle düşünecek olursak, birisi hapise, birisi kabire girecek. Biri mezara, biri kodese girecek. O zaman her ikisinin de ailesi, her ikisinin de çoluğu çocuğu
perişan olacak.
Perişan olacak, zarar görecek. Çok farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Tabii kin ve öfke, bu tür hallerde öfke ortaya çıktığı zaman Efendimizin buyurduğu gibi hakiki pehlivan, öfke anında öfkesini yutabilen, yani tekmeleyip bağırıp çağırıp işte bir takım böyle hır çıkarıp ortayı ateşlendirip sonra hafifledikten sonra ateşin suyu gittikten, ateş su gelip ateş söndükten sonra ya aslında olgun davranmak lazımmış demenin bir manası yok.
Eyvallah.
Neticede ok yaydan çıkıyor. Oku yaydan çıkaramamak gerekiyor. Çünkü bir tarafta Allah-u Teala'nın insana vermiş olduğu aklın hakikatle kullanılması, hakikatin karşılığının yerini bulması meselesi var. Diğer tarafta da takvadan ve kalbi hareketlilikten mahrum kalmış ve kendisini de zulme uğratacak olan, karşısındakine de zulmedecek olan aklın nefsani ve şeytani hareketi söz konusu. Yani kul buna dikkat edecek. Yani bizim dinleyenlerimizi ben elbette ki tenzih ediyorum. Ama bu tür hallerle karşılaşıldığı zaman Hakk'a sığınmak lazım. Allah'a sığınmak lazım. Havale etmek lazım. Ya Rabbi, hı hı, ben sana havale ediyorum. Takdir senin deyip çekilmek lazım. Öbür türlü belki efelik yapabiliriz ama bu efeliğin kimseye faydası yok.
Evet.
Neticede zarar veren ya da zarar gören olacağızdır. Zarar veren olduğumuzda bunun karşılığında yine zarar gören olacağızdır. Çünkü bunun mahkemesi, hı-hı, hapishanesi vesairesi olacaktır. Bir de bu karşımızdaki, Allah korusun, Kabil'in Habil'e yaptığı gibi öldürme karşılığı olursa o zaman karma karışık bir hal ortaya çıkacaktır. Yani nefsin bu tür ahireti de bertaraf söz konusu. Neticede ahireti de bozacaktır. Çünkü karşımızdaki insanın canına, malına ya da sakat kalmasına sebebiyet veriyoruz. Ondan kaynaklanacak olan haklar da karşımıza bizim ahirette çıkacak. Bunların da her birini. Ya ez cümle ahirete imanı canlı tutmak, diri tutmak gerekiyor bu anlamda.
Eyvallah. Şimdi Kabil ve Habil'in bu olayını konuşuyorduk. Biraz farklı bir mevzuyu sizden dinlemiş olduk. Kabil Habil'i öldürmüş oluyor, evet, hocam.
Öldürdüm.
Oradan devam etsek neler yaşanıyor sonrasında?
Şimdi tabii Kabil öldürdükten sonra pişman olmaya başladı. Neden? Çünkü karşısındaki kardeşi nefes almıyor ve hareket göstermiyor.
Öldürme şekliyle alakalı bir şey var mı?
Bir taş vurduğu söyleniyor. Hmm. Kafasına büyükçe bir taş alıp vurduğu söyleniyor. Rivayetlerde geçiyor. O taşla birlikte yere yığıldı ve ardında da artık ne yapacağını şaşırıyor. Yani bakıyor, bir can var, artık serilmiş, cansız bir vaziyette.
Bir beden var.
Bir beden var, bir ceset var. Ardından da bunun karşılığında ne yapacağını bilemiyor. Yani bakınmaya başlıyor etrafına. Çünkü hatta sırtını alıp dolaştırmaya başlıyor. Nereye koyayım ben bunu diye. Ne olacak bu diye. Bir ağacın altına gelip oturup düşünmeye başlıyor. Ceset bir tarafta, kendisi bir tarafta düşünmeye başlıyor. Neticede ben ne yapacağımı sorguluyor. Çünkü bir can ölmemiş daha önce. Ölmüş olan bir varlığın nasıl toprağa katılacağı bilinmiyor.
Ne olacağı, ne yapacağı.
Ne yapacağı bilinmiyor. Bir karga görüyor. Ayet-i Kerime öyle anlatıyor. Bir gurab, karga görüyor.
Evet.
O karganın yeri eşelediğini, daha sonra o cesete göre yer açtığını ve ardından da onu oraya itelediğini görüyor. Ve kendi kendine diyor ki, yani diyor, yazıklar olsun bana diyor. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olamadım diyor. Niçin? Çünkü sonucun ne olacağını düşünemiyor. Çünkü hırs, oradaki haset yapılan amelde sonucu da etkiliyor. Görmeyi, düşünmeyi, akıllı melekeyi kapatıyor. Aklın düşünebilme, vahyi düşünebilme kabiliyetini kapatıyor. Bu haset çok berbat bir şey. Ya bu hırs çok kötü bir şey. Yani kalplerimizi bundan Cenab-ı Hak derhal inşallah kurtarsın diye
amin,
dua edeyim.
Amin, amin.
Bir karga, o karga bir örnek tesir ediyor. Ve arkasından da ayet-i kerimenin ifadesinde o karganın yapmış olduğu gibi artık o da eşeliyor, gömüyor ve bu şekliyle artık Habil'i de toprağa vermiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabil'in bu yapmış olduğu halden artık daha sonrası öldürülecek olan bütün insanların günahından kendisine bir pay verileceğinden bahsediyor. Demek ki biz yapmış olduğumuz işlerde, yapmış olduğumuz hareketlerde bizden sonrası gelecek olanların o yolda yürüdüğünde hayır işi yaptıysak hayırdan nimetleneceğimizi, şer işi yaptıysak şerden de musibetleneceğimizi ahirette hatırlamamız gerekiyor. Evet. Efendimiz İslam'da iyi bir çığır açan kimse, eğer bunun sevabı varsa o yola girenlerin sevabı kadar sevaptan istifade eder buyuruyor. Şey gibi, hani sadaka-i cariye gibi. Amel defterini açık bırakıyor. Ama evet, bunun tam zıttı, İnsanları günaha, isyana vesaire teşvik edecek olan bir iş yaparsa da Allah-u Teala o yolda yürüyenlerin günahınca da ilk o yolu açanın üzerine hisseden veriyor. Diğerlerin günahından da eksik etmez buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bundan dolayı biz fitne dönemlerinde, karışıklık dönemlerinde ya da ortalığın, hakkın, hakikatin ne olduğunun kapalı olduğu dönemlerde uzak duracağız elimizden geldiği kadar. Eğer bir kötü bir amel ortaya çıkacaksa, kötü bir sonuç ortaya çıkacaksa, bu ekonomik olabilir, siyasi olabilir, ne bileyim resmi olabilir, gayri resmi olabilir, ev hallerinde olabilir, eğitimciyiz okulda olabilir ya da inşaatçıyız inşaatlarda olabilir, herhangi bir meselede. Hı hı. Yani çok basit bir hal şimdi. Cenab-ı Hak tekrar ölenlerimize rahmet eylesin, kalanlarımıza sağlık sıhhat inşallah afiyetler versin. Bir deprem hadisesi yaşadık. Şimdi şöyle düşünelim, o inşaatın malzemesinden gerçekten çalmışsa bir müteahhit, bu işte bu amelin sadece orada kapanmadığını gösteriyor.
Evet, evi yaptım, teslim ettim, bitti.
Olmuyor.
Olmuyor.
Şimdi onun hakikatini verecek, hakkını verecek, ne gerekiyorsa yapacak, takdir Allah'ın. Yıkılır, ayakta da kalır. Ama eğer yaramazlık yaptıysa, orada bir takım işler çevirdiyse, dümen dolap işlerine girdiyse, sadece yıkıldı, öldüyle bitmiyor hocam. Farz edelim bir baba öldü. Yetimler ne olacak? Yetimlerden de hak daha hukuk ediyor. Tabi bu yani zincirleme, tamlama bu. Ondan dolayı mümkün mertebe, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın men senne sünneten haseneten diye bize sunduğu o hadis-i şerifte, kim güzel bir yol açarsa ya da kim kötü bir yol açarsa diye girdiği ve bize uyarı çektiği hal o. Yani bizim dünya hayatımızdaki işlerimize, sadece ibadet hayatıyla alakalı, dünya hayatımızdaki işlerimizde de en iyiyi, en hakikati, en haklıyı yapmamız gerekiyor. Biz tedbirle mükellefiz. Tevekkülü Cenab-ı Hakk'a bırakmakla da yükümlüyüz.
Eyvallah.
Bunlara dikkat etmek lazım. Tabii Hazreti Adem Aleyhisselam uzun bir konu. Şöyle arzu ederseniz birkaç cümleyle, hı hı, bu kıssalardan, yani bu kadar hadiseden çıkarılabilecek sonuçları, ibretleri şöyle birkaç maddeyle
sıralayalım. Bir toparlamış olalım.
İnşallah konu toparlanmış olsun.
Önümüzdeki hafta da inşallah şimdiden duyurusunu yapmış olalım.
Hazreti İdris Aleyhisselam'ı
konuşmaya başlayacağız.
Buyurun. Şimdi tabii biz dersin başından beri birkaç haftadır programlarımızda Hazreti Adem Aleyhisselam'ın daha yaratılmasından, cennete girişinden başlayıp Kabil ile Habil kıssasındaki cinayete kadar, hı hı, bir iyilik ve kötülük karşılıkları gördük. O zaman şeytanın hilelerine karşı dikkatli olmak lazım. Bir diğer mesele, insanı genellikle hüsrana uğratacak olan kibir, hı hı, haset, hırs, acelecilik gibi insan sıfatındaki kötü hallerin, kötü hasletlerin bir an önce terbiye edilmesi ve bunlar için de güzel hasletlere kazanmak için gayret edilmesi gerekiyor. Nefsin terbiyesi ve tezkiyesi, hı hı, gerekiyor. Bir diğeri, günah işlendiğinde Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi hemen tövbeye sarılmak gerekiyor, hemen istiğfar etmek gerekiyor. Bunu tövbe istiğfar konusunda uzunca konuşmuştuk.
Evet.
Yine hatamız olmasa dahi biz Allah'ın vermiş olduğu nimetlere karşı hem Allah'a karşı acziyetimizi hem de nimetlere karşı şükran duygularımızı daima sunmakla mükellefiz. Bu şükrü de yeterince yapamadığımız için acziyetimizi itirafla da istiğfara muhtacız. Çünkü Cenab-ı Hak bir göz vermiş bize, görme, evet, duyusu, mahiyetini henüz daha kavrayamıyoruz. Nasıl bir hadisedir bir et parçasının görme karşılığı, bunu anlayamıyoruz. Ses duyma, kulak vermiş Cenab-ı Hak. Yani sağırda da var o kulak ama işlev görmüyor. Hadisenin künhüne vakıf değiliz. Orada bir yaratma mucizesi gerçekleşmiş. O zaman duyan kulağının duyduğuna, gören de gözünün gördüğüne, hatta görmeyen de gözünden mesul olmayacağından dolayı görmediğine şükredecek. Yani bunlar bakış açısı açıkçası.
Evet.
Burada şükrü daima tavsiye etmemiz gerekiyor. Bir diğer mesele istiğfarın, tabii kul günahla devamlı baş başa, istiğfarı da devamlı değerlendirmesi gerekiyor. O da kendisindeki ruhani istidatların, yani Cenab-ı Hakk'a ait olan o güzel hallerin gelişmesine yardımcı olacaktır. Bundan dolayı yine istiğfarı terk etmemek gerekiyor. Dualarımızda tevessülü unutmamak lazım. Hazreti Peygamber'i, salatü selamı daima hatırlamak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dualardan önce salatı, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ifadesi ve dualardan sonra da yine salatü selamı bize tavsiye ediyor. Yoksa asılı kalır buyuruyor dualar. Yani biz Hazreti Peygamber'e dualarımıza tevessül etmeliyiz. Sahabi, ya Resulallah duamın kaçta kaçını salatü selamı ayırayım deyince, rivayet biraz uzun, Efendimiz tamamı diyor. Çünkü senin muradını, senin isteğini, senin ihtiyacını senden daha iyi biliyor Allah. Sen salatü selam getirdiğin zaman noksansız dua yapmış olursun. Ama kendin istediğin zaman belki şerri hayır diye isteyebilirsin. O da tehlike diyoruz. Bir diğer mesele nefsin terbiyesi esası var. Biz ta Hazreti Adem'in kendisiyle başlayan ve Habil'le Kabil'le birlikte bitirdiğimiz ders konusunda devamlı bir nefsle mücadele halindeyiz. Ve bu nefsin ila yevmil kıyame, kıyamet gününe kadar vazifesi var. Nefs bizimle meşgul olacak, biz de onunla meşgul olacağız. Bundan dolayı nefsin terbiyesi merhale merhale, emmare bis su'dan başlayıp levvameye, mülhimeye ve mutmainneye, radiye, merdiye, kamile böyle çıkması esası var. Bir diğer meselemiz, Habil ve Kabil olayında olduğu gibi, kulun yapmış olduğu iyilikler karşılığında kendisinin de sonrası yapıldığında sevap kapısının daima açık olduğu, yani kul tercih haline geldiğinde hayra hangisi yakınsa onu tercih edecek. Şerre yakın olandan asla istifade etmeyecek, uzak duracak. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir meşru davayı gayri meşru haller içerisine koymamış. Gayri meşru hallere tevessül etmemek lazım. Siyer dersimizden hatırlarsınız, sahabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de iki tane adam gelmişti, biz cengaveriz, karşı taraf çok kalabalık, eğer ganimetten bize verirsen senin adına savaşırız demişlerdi. Hazreti Peygamber Müslüman mısınız diye sormuştu, benimle mi geldiniz diye sormuştu. Çünkü hak dava şerle aranmaz. Hazreti Peygamber kendisine faydası olacağını düşündüğü bir lejyon, yani paralı silahlı askeri kendisinde çalıştırıp hadi sen de bizimle beraber savaş, savaşı kazanalım sonra malı kırışırız demiyor. Diyor ki sen eğer ilahi kelimetullah Müslüman olarak geldiysen saflarımda yer alırsın, yoksa sana ihtiyacım yok, sana güle güle, Allah yeter. Bu çok Eyvallah. Önemli bir duruş. Bir diğer mesele, insan mükerrem bir varlıktır ve insan yaratılanların en üstünüdür. Bu insanı o hale koyan da Allah-u Teala'nın kendisine yüklemiş olduğu hilafet, vermiş olduğu akıl ve irade karşılığıdır. Ez cümle Hazreti Adem Aleyhisselam bize cennet ve cehennem hayatından başlayıp dünya hayatına kadar, dünyadan cennete, cennetten dünyaya uzanan bir serüveni, bir hadiseyi, bir gerçekliği, bir realiteyi anlatır. İyi okuyup iyi anlamaya çalışmak lazım. O halde iyi algılamaya çalışmak lazım.
Eyvallah. Netice olarak da Hazreti Adem Aleyhisselam için şunları söyleyebiliriz değil mi hocam?
Evet.
İlk olarak cennet ve dünya hayatını yaşayandı. Evet. İlk örtünendi. İlk unutandı. İlk hata yapandı ve ilk tevbe edendi. İlk peygamberdi. İlk tevhid mücadelesini verendi. İlk evlat acısını yaşayandı. İlk selamlaşandı, ilk defa toprağa işleyendi. Hasılı ilk insandı.
Biz de Adem Aleyhisselam'ın evlatlarıyız.
Evlatlarıyız. İnşallah. Eyvallah. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Önümüzdeki hafta inşallah İdris Aleyhisselam'ı konuşmaya başlayacağız. İnşallah. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Erhan Turan Hocam'la birlikte Nebiler Silsilesi programındaydık. Bu programda İlk cinayeti konuştuk. Tabii sadece olayı konuşmuyoruz programlarımızda. Gerek Siyer Mektebi programında da, gerek Nebiler Silsilesi programlarında da olayı anlatıyoruz. Ama olayın arkasındaki ibretleri, olayın arkasında, olayın içerisinden çıkartmamız gereken ibretleri hocamızdan dinliyoruz. Ve bu olaydan da birçok ibreti Erhan Turan hocamızdan dinlemiş olduk. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte buluşuncaya dek Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.